Kıymetli dostlar, merhabalar. Yeni bir paylaşımla sizlerle birlikteyiz. Daha önce kanalımızda var olan bir eser vardı. Uzun bir sesli kitap çalışması vardı. Esma-i Hüsna çalışması. Mustafa İslamoğlu'nun yazmış olduğu ve 3 ciltten oluşan bir eser. Bu birinci cildi. Gördüğünüz gibi kalın bir kitap. Bunun gibi 2 cilt daha mevcut. Biz bu birinci cildin önemli bir bölümünü efendim sizlerle paylaşıyoruz. Daha önce dediğimiz gibi kanalımızda bu paylaşım vardı fakat bazı sebeplerden ötürü kaldırmak durumunda kalmıştık. Şimdi yeni bir güncelleme ile birlikte o bölümleri tekrar tek parça halinde sizlere sunuyoruz bu paylaşımla. Önemli bir bölüm diyorum çünkü 10 saate yakın süren bir paylaşımdan bahsediyoruz. Bu birinci cildin önemli bir kısmını dinlemiş olacaksınız. Bu şekilde dinleyerek beğenen izleyicilerimiz, takipçilerimiz belki kitabın tamamını diğer ciltlerini de alarak faydalanmış olurlar. Bizler de vesile olmuş oluruz. Bundan da memnuniyet duyarız tabii ki. Efendim bu kıymetli eseri Allah'ın isimlerinin tecellilerini anlatan, onun kainattaki, insan üzerindeki efendim yansımalarını anlatan bu eseri efendim sizlere sunuyoruz şimdi. Sözü uzatmadan hemen paylaşımımıza geçelim. Bu arada hatırlatalım, kanalımızda faydalı, güzel paylaşımları sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu manada bizlere destek olmak isteyen siz değerli takipçilerimizden de paylaşımlarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve dostlarınıza tavsiye etmeyi ihmal etmezseniz bizlere destek olmuş olursunuz. Ayrıca farklı bir şekilde destek olmak isteyenler de katıl butonuna efendim basarak oradan bizlere destek olabilirler.
Esma-i Hüsna. Yazan Mustafa İslamoğlu. Neden Esma-i Hüsna? Marifetullah Allah'ı anlamaktır. Bilginin değeri bilinenin değerine bağlıdır. Bilginin en yücesi en yüce hakkındaki bilgidir. O Allah'tır. Bir mümin için Allah'ı bilmek, tanımak ve anlamak olsa da olur kabilinden bir bilgi değil, olmazsa olmaz kabilinden bir bilgidir. Kişi bilmediği, tanımadığı, anlamadığı bir Allah'a ne kadar ibadet edebilir? Kişi bilmediği, tanımadığı, anlamadığı bir Allah'a nasıl dua edebilir? Kişi bilmediği, tanımadığı ve anlamadığı bir Allah'a nasıl ve ne derece kulluk edebilir? İnsanın Allah hakkındaki merakı özünde insanın kendini bilme arzusundan neşet eder. Zaten yeryüzünün en eski hikmetlerinden biri bu gerçeği ifade eder. Kendini bilen Rabbini bilir. İnsan bilmeden tanıyamaz, tanımadan anlayamaz. Marifetullah yalnızca Allah'ı bilmek ve tanımak değil, aynı zamanda anlamaktır. İş bu nedenle Esma-i Hüsna Allah'ı anlamak için yine Allah tarafından vahiy yoluyla insan idrakine sunulmuş bir imkandır. Fettah olan Allah, aşkın ve mutlak zatını insan idrakine esması yoluyla açmıştır. El-Esmaül Hüsna, Kur'an'da Allah'ın bütün isimleri hakkında kullanılan orijinal terkiptir. Konulduğu dilde bir sıfat tamlaması olan bu terkip, Türkçe konuşan insanların dilinde Farsça karşılığı olan Esma-i Hüsna şekliyle yaygınlık kazanmıştır. Biz de söyleyiş kolaylığı ve yaygınlığı açısından Esma-i Hüsna şeklini tercih ettik. Esma, isim kelimesinin çoğuludur. İsm iki köke nispet edilir. Biri nişan, alamet anlamına gelen vesmdir. Kur'an'da alameti farika, atlar, favori atlar anlamında kullanılan El-Haylil Müsevveme terkibinde kelime bu anlamda kullanılmıştır. Yine yüzleri birbirinden ayıran alamet anlamında kullanılan sima da bu anlam alanına dahildir. Günümüz Arapçasında madalya, nişan anlamına gelen visam da bu kökten gelir. İsim kelimesinin atfedildiği diğer kök, yücelik, yükseklik, seçkinlik, hatırlılık anlamına gelen sümüvdür. Yüce ve yüksekte olduğu için gök anlamına gelen sema, kelimenin bu anlam alanına dahildir. Kelimenin bu iki kökü Allah ve esması hakkındaki çift kutuplu bir gerçeği dile getirirler. Onun esma ve sıfatlarıyla insan bilincine nüzulü birinci kutbu temsil eder. Onun hiçbir beşeri bilincin erişemeyeceği aşkın ve mutlak zatı ise gerçeğin diğer kutbunu ifade eder. İsm kelimesinin ilk manası olan nişan ve alamet manaları sözcüğün ilk çıkış anlamına delalet ederler. İsimler müsemmalarına ait nişanlardır. Onları gösterirler. Onların hem isim olmak hasebiyle varlıklarına hem de sıfat olmak hasebiyle niteliklerine atıf yaparlar. İlk çıkış anlamı bilhassa sıfat olma boyutunu öne çıkarır. Allah zatı hakkındaki bilgiyi bilinç dünyamıza sıfatlar yoluyla inzal eder. Bu ilahi bir tenezzüldür ve sonsuz rahmetinin tecellisidir. Bizim sınırlı ve kayıtlı idrak dünyamız ancak bu inzal sayesinde Allah'ı anlayabilir. Sözcüğün son varış anlamına delalet eden yücelik ve yükseklik ise ilahi zatın aşkın ve mutlak tabiatını gösterir. Onun idrak dünyamızın erişemeyeceği mutlak zatına yapılmış birer atıf işlevi görür. Varlık kategorileri ve Allah'ın varlığı. Eşyanın üç tür varlığı vardır. 1. Harici varlığı. Eşyanın her tür isimlendirmenin ötesinde bizzat kendi varlığıdır. Şeyler bilinmek için isim ve sıfatlar almasa veya biz onları isimlendirip vasıflandırmasak da eşya kendinde ve bizatihi vardır, mevcuttur. O bu haysiyetiyle gerçekten öte bir gerçeklik yani bir haktır. Bu isme nispetle ismin sahibi olan müsemmaya tekabül eder. Eşyanın harici varlığı, asli ve hakiki varlığıdır. 2. Zihinlerdeki varlığı. Eşyanın harici ve hakiki varlığının idrak edebilenlerin idrakine yansıyan varlığıdır. Su deyince aklımıza suyun kendisi gelmez, fakat muhayyilemizdeki su imajı gelir. Suyun zihnimizdeki varlığı harici varlığıyla mutabakat halinde ise bu doğru bilgidir. Su deyince ateşi kastetmiş olmayacağız. Bu kendimizi aldatmadığımız anlamına gelecektir. Dolayısıyla aldatıcı su isteyince bize ateşi işte su diye vermeyecektir. Yani bizi aldatamayacaktır. Bu durumda eşyanın zihnimizdeki varlığı gerçek olmuş olur. Onun hakkındaki bilgimiz de sahih ve doğru olur. Eşyanın zihni varlığı ilmi varlığıdır. Yani onun hakkındaki ilmimizdir. Bu bir aynadaki görüntüye benzer. Bu yüzdendir ki bilgi, bilinenin, bilenin zihninde ortaya çıkan benzeridir. Eşyanın hakiki varlığı bir müddet sonra gözden kaybolsa, onun hakkındaki bilgimiz biz yaşadıkça yaşar. Fakat hiçbir şeyin zihni varlığı, hakiki varlığının yerini tutmaz. Suyun zihnimizdeki varlığı su yerine geçmez. Yangını söndürmez, susayanı kandırmaz. Harici varlık nasıl vücudu oluşturuyorsa, zihni varlık da vicdanı oluşturur. 3. Dillerdeki varlığı. Eşyanın dillerimizde de bir varlığı vardır. Hakiki varlık, idrak sahibi varlığın zihninde bilgiye dönüşmüş, eşya hakkındaki bilgimizi dile getirme, gösterme ve iletme isteğimiz, ona dilimizde de bir varlık kazandırmıştır. Eşyanın dillerdeki varlığını konuştuğumuz lisanla ifade ederiz. Eşyanın dildeki varlığı, lafzi, sözel varlığıdır. Su demek gibidir. Eşyanın ilk iki varlığı değişmez. Suyun hakiki ve zihni varlığı dünyanın neresine giderseniz gidin, zamanın hangi diliminde bulunursanız bulunun aynıdır. Fakat üçüncü varlık derecesi olan lafzi varlığı değişir. Ona Türkçe konuşan biri su, Arapça konuşan biri ma, Farsça konuşan biri up, İngilizce konuşan biri water der. Fakat suyun lafzi varlığının her dilde farklı olması onun zihni ve hakiki varlığının farklı olduğu anlamına gelmez. Çünkü su diyenin aklına hiçbir zaman S ve U harflerinden müteşekkil bir kelime gelmez. Doğrudan suyun zihni varlığı gelir. Zihni varlık, hakiki varlığın zihne yansıyan suretidir. Dolayısıyla su diyenin aklına daha önce gördüğü, tattığı, kendine özgü kokusunu kokladığı, dokunduğu, sesini dinlediği akışkan sıvı gelir. Peki Allah diyenin aklına ne gelir? Allah'ın mutlak ve aşkın varlığı ile suyun mukayyet ve içkin varlığı kıyaslanamayacağına göre Allah diyenin aklına ne gelmesi gerekir? İşte aklımıza Allah deyince neyin gelmesi gerektiğini Esma-i Hüsna belirler. Allah için kullanılan ve her biri Allah lafzına sıfat olan isimler aynı zamanda bir vasfa, niteliğe delalet ederler. Bu vasıf bizim tanıdığımız ve bildiğimiz bir vasıftır. Mesela El-Vedud, seven ve sevilen demektir. İsmin başındaki belirlilik takısı bu sevginin sahibinin her açıdan mükemmel, eşsiz, aşkın ve kusursuz olduğunu ve onun sevgisinin sevgi türünün zirvesi olduğunu gösterir. Sevgiyi biliriz ve sevginin bildiğimiz niteliğinden yola çıkarak Allah'ın El-Vedud ismini anlamaya çalışırız. Bu anlama onun hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir aklın ermediği, hiçbir sevginin kendisiyle boy ölçüşemediği mutlak ve aşkın sevgisinden yola çıkarak gerçekleşmez. Ancak biz insanların içkin ve sınırlı sevgimizden yola çıkarak gerçekleşebilir. Zaten insanın bilip tanıdığı sevgiyi var eden de odur. Verilmiş sınırlı sevgiden yola çıkarak verenin mutlak sevgisini anlamaya çalışırız. Çünkü insan ancak duyular yoluyla idrak ettiği konularda bilgi edinebilir. Duyular ötesi ve aşkın olan Allah, zatını duyular aleminin kavramlarıyla tanıtmıştır. İşte bu nedenle Allah'ı bilmek, tanımak ve anlamak için soru sormaya Allah'tan başlamak, yanlış yerden başlamaktır. İnsan aklı sınırlı ve kayıtlıdır. Mutlak olanı aşkından içkine doğru, lahuti olandan nasuti olana doğru bir yön takip ederek algılayamaz. Aklın sınırlı yapısı buna elverişli değildir. Akıl içkinden aşkına doğru bir yön takip ederse doğru yolu bulmuş olur. Akıl için sırat-ı müstakim budur. Tersi dalalet ve haddini bilmezliktir. Haddini bilmeyen akıl haddini aşar. Ne ki haddini aşar, zıttına inkılap eder. Haddini aşan akıl soru sormaya en yüce olandan başlar. Bu sınırlılığını unutması sonucu gerçekleşir. Aslında bu, gördüğü ve dokunduğu eşya hakkında hiçbir sorusu kalmadığı, tüm varlık kategorileri hakkındaki soruları tüketerek sonunda Allah'a gelip dayandığı yanılgısından neşet eder. Bu yanılgı cehli mürekkeptir. Sıradan bir bilmezlik durumu değil. Bilmediğini bilmemek, hatta bilmediğini biliyor zannetmektir. İşte inkar zakkumu böyle bir zeminde boy verir. Bu nedenledir ki inkar, haddini bilmeyen ve haddini aşan bir aklın sahibini düşürdüğü tuzaktır. Akıllı kişiye düşen, daha baştan Allah'ı layıkıyla bilme, tanıma ve anlama konusundaki acziyetini itiraf etmektir. Allah Resulü her konuda olduğu gibi bu konuda da örnek bir tavır sergileyerek şöyle buyurmuştur. Sana övgüler sayıp döksem asla baş edemem. Sen kendini övdüğün gibisin. Esma-i Hüsna terkibi. Orijinal yazılışıyla El-Esma-ül Hüsna'daki El-Esma, çift kutuplu kök anlamıyla hem Allah'ın hiçbir tasavvurun kuşatamadığı, hiçbir idrakin erişemediği, hiçbir aklın kavrayamadığı aşkın ve yüce zatına, hem de onun ancak isimleri ve sıfatları aracılığıyla tasavvur edilebilir, bilinebilir, akledilebilir oluşuna delalet eder. El-Esma'daki belirlilik hem nitelik mükemmelliğini hem de nicelik mükemmelliğini ifade eder. En güzel nitelikler ve tüm mükemmellikler hem mutlak ve aşkın olarak hem de tüm türleriyle ve noksansız olarak ona mahsustur. Esması onun aşkın zatını tanımak ve anlamak için birer vesiledir. İçindekilerle birlikte bütün bir kainat, onun esmasını gösteren bir şehadet parmağı hükmündedir. mahlukat sahip olmak için değil, şahit olmak için yaratılmıştır. Terkipte yer alan el-Hüsna, en güzel anlamına ismi tafdil olabileceği gibi güzel anlamına sıfat da olabilir. Birincisi daha isabetlidir. Çoğul bir ismi nitelediği için ahsen yerine hüsna kalıbında gelmiştir. İsmi tafdil kalıbı, kelimenin taşıdığı anlamların zirvesini, bir başka ifadeyle enlerini ifade eder. Kelimenin başındaki belirlilik takısıyla birlikte bu en, anlamın tüm türevlerini içinde barındıran kapsamlı ve mutlak bir güzelliğe delalet eder. Buradaki hüsna, estetik anlamda güzel olmaktan çok daha öte, mutlak anlamda bir güzelliğin ifadesidir. Hüsnayı güzel kelimesiyle karşılamak naçar harcı bir durumdur. Çünkü güzel de dahil, Türkçe'de el-Hüsna'yı tam olarak karşılayacak bir kelime bulunmamaktadır. Aslında Türkçe'deki güzel kelimesi daha çok göze hitap eden varlıklarla veya varlıkların göze hitap eden halleriyle alakalıdır. Türk dil felsefesine göre göz ve görme fiili güzeli belirlemede öncelik taşırlar. Güzel sözcüğünün türetildiği kök, göze el vermek ifadesidir. Oysaki Allah'ın esmasının güzelliği içinde mutlak iyiyi, mutlak hayrı, hakkı, doğruyu barındıran kalıcı bir güzelliktir. Sadece sıfat olarak değil, zat olarak da tarif edilemez, akledilemez, kavranamaz aşkın güzelliği ifade eder. Allah'ın bütün isimlerini niteleyen el-Hüsna, güzelliğin sebebinin bu isimler değil, bu isimlerin müsemması olduğunu ima eder. Yani o, bu isimlerle zatını nitelediği için güzel olmamış, güzelliğin mutlak ve aşkın kaynağı olduğu için bu isimlerle zatını nitelemiştir. Ve elbet bu isimlerle bilinçli varlıkların idrak dünyasına tenezzül etmiştir. Bundan dolayı onun zatı için seçip beğendiği isimlerin her biri taşıdığı anlamın en güzel, en iyi, en doğru, en hakiki, en yüce, en kalıcı, en yararlısını ifade eder. Bunun tek kelimeyle karşılığı mükemmelliktir. El-Esmaül Hüsna tüm mükemmellikleri kapsar. İşte bu yüzden bu terkip Kur'an'da kullanıldığı her yerde tahsis lamı ile gelir. Her ne mükemmellik varsa o Allah'a aittir. Allah dışında hiçbir varlığa mükemmellik yakıştırılamaz. Allah kendisinden daha güzeli ve daha mükemmeli düşünülemeyecek olandır. Bu isimlerin aynı zamanda öznesini niteleyen sıfatlar olduğu düşünüldüğünde en güzel isimler karşılığının yerini en güzel nitelikler karşılığı alır. Tahsis lamı ile birlikte düşünüldüğünde tüm mükemmellikler Allah'a mahsustur anlamına ulaşılmış olur. Mükemmelden söz etmek ulaşılamaz ve aşılamaz olandan söz etmektir. İnsanoğlu mükemmellikten söz eder. Fakat mükemmelliği aklıyla kuşatıp kavrayamaz. Zira insanın kendisi mükemmel değildir. Etrafındaki oluş ve bozuluş, kevn ve fesat yasasına tabi bütün bir varlık alemi, daimi bir değişim içerisinde yol almaktadır. Dolayısıyla bu fani alemde yaratılmışlar içerisinde mükemmel bir unsurdan söz etmek, yaratılış yasasına aykırıdır. Başta insan olmak üzere varlık, Rabbani terbiye gereği bir kemale doğru tekamül etmektedir. Yolculuk bunu gerektirir ve yaratılmış olmak, yolcu olmaktır. Yolun sahibi sonsuz olandır ve onun yolunun sonu yoktur. Yolun sonunu bulamayan hiçbir yolcunun mükemmelliğinden söz edilemez. İnsan ise bütün diğer ölümlülerle birlikte sonlu bir hayat yaşadığı için yolun sonuna asla ulaşamaz. Bu yol öyle bir yoldur ki yürümekle varılmaz, lakin varanlar yürüyenlerdir. Tıpkı bir arifin dediği gibi, aramakla bulunmaz, lakin bulanlar arayanlardır. Kur'an'da terkibin kullanıldığı yerler. Kur'an'da 4 yerde El-Esmaül Hüsna terkibi kullanılır. Bunların her birine Kur'an'ın iniş sırasına göre ve indiği bağlamı da göz önünde bulundurarak bir göz atalım. 1. Taha 8. Terkibin iniş sıralamasında ilk kullanıldığı yer burasıdır ve bağlamı tevhid akidesidir. Kur'an vahyinin ilk muhatabı Hazreti Peygamber'e doğrudan hitap eden ve konusu vahyin inişi olan bir pasaj içerisinde geçer. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Düşünceni ister yüksek sesle dile getir, ister getirme. Unutma ki o gizli düşünceleri bildiği gibi ondan daha gizli duyguları da bilir. Allah, o kendisinden başka ilah bulunmayandır. En güzel nitelikler, tüm mükemmellikler ona mahsustur. Taha Suresi 7 ve 8. Ayetler. Taha 8'in manasını bir önceki 7. ayetle birlikte düşünmek daha doğru olur. 8. ayetin başındaki Allah lafzının tıpkı Rahman suresinin başındaki Er-Rahman gibi cevaba hazırlık kabilinden zımni bir soru vurgusu içerdiği düşünülebilir. Buna göre bu ayetlerin açılımı şöyle olur. İnsanın sadece gizli düşüncelerini değil, onların da altında yatan en gizli nedenleri dahi bilen Allah'ı merak mı ediyorsun ey muhatap? O Allah, kendisinden başka kulluk edilmeye layık hiçbir varlık olmayandır. En güzel nitelikler, en mükemmel haliyle kendisine ait olandır. El-Esmaül Hüsna terkibinin kullanıldığı bu bağlam doğrudan tevhid akidesiyle ilgili bir bağlamdır ve Allah tasavvurumuzu inşa eden bir işleve sahiptir. Amacı muhatabında sahih bir Allah tasavvuru inşa etmektir. İnsanın en gizli kalmış sırlarını ve zaaflarını bilen bir Allah tasavvuru bu. Gönüllere hükmeden ve kalpleri evirip çeviren bir Allah tasavvuru. Kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadığı bir Allah tasavvuru. Elbette insanın tüm ihtiyaçlarını bilen ve onları gereği gibi giderecek kudrete sahip olan bir Allah tasavvuru. 2. İsra 110. Terkibin ikinci kullanıldığı yer burasıdır ve bağlamı duadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın ama unutmayın ki en güzel nitelikler, tüm mükemmellikler sadece ona layıktır. İmdi, ey muhatap! Sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kıs. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki, övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir. Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt. İsra Suresi 110 ve 111. Ayetler. Mekke putperestlerinin hayata her daim müdahil bir Allah tasavvuru telkin eden, Er-Rahman ismine itirazlarını reddeden ayet, isimlerin birden fazla oluşunun, isim sahibinin birden fazla oluşu anlamına gelmediğini teyit eder. Allah diye yalvaran da, Rahman diye yalvaran da ona yalvarmıştır. Onun Esma-i Hüsna'sı her ne kadar çoksa da bütün bu isimlerin müsemması tektir. Bu bir zorunluluktur. Çünkü Esma-i Hüsna taşıdığı anlamın mutlak, aşkın ve mükemmel olanını temsil eder. Tüm mükemmellik vasıfları ise ona mahsustur. Burada eşyanın varlığının üç mertebesi konusunda söylediklerimiz hatırlanmalıdır. Buna göre itibar lafzi olandan çok zihni olanadır. İster Allah diye yalvarın, ister Rahman diye ifadesi, aslında ister has ismine yönelin, ister sıfatına yönelin, fark etmez anlamına da alınabilir. Allah onun has ismidir. Rahman ise sıfatı. Bu ikisi birbiriyle sıfat tamlaması yapılır. Daima ve zorunlu olarak Rahman ismi, Allah ismini niteler. 3. Araf 180. İniş sürecinde terkibin üçüncü kullanıldığı yer burasıdır ve bağlamı duanın çağrı ve zikir anlamıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel nitelikler, tüm mükemmellikler Allah'a mahsustur. Artık onu onlarla çağırın ve onun yüceltilmesinde, esmasında haktan sapan kimselerden uzak durun. Onlar zamanı gelince yaptıklarından dolayı cezalandırılacaklardır. Araf suresi 180. ayet. Hiçbir mükemmellik atfının ondan başkasına yapılmamasıyla başlayan ayet, onun esmasının hem hakiki, hem zihni, hem de lafzi anlamda sadece ona layık olduğunu vurgular. Onun yüceltilmesinde diye çevirdiğimiz fi esmaihi, onun isimlendirilmesinde şeklinde de çevrilebilir. Onun yüceltilmesinde, esmasında haktan sapmanın birçok yöntemi vardır. Bunlar 1. Onu Hristiyanların babalık ve oğul atfı gibi layık olmadığı niteliklerle yüceltmeye kalkmak. 2. Onun İsrail lakaplı Davut peygamberle güreş tutup yenildiğini dillendiren Allah fakirdir, bizse zenginiz diyen Yahudiler gibi kendine mahsus kıldığı niteliklere bigane kılmak. 3. Müşriklerin yaptığı gibi ona mahsus isim ve sıfatları rol çalmak tabir edilen bir tavırla başkalarına yakıştırmak. 4. Mutlak tenzihçilerin yaptığı gibi onun ne esmasıyla ne de sıfatıyla asla bilinemez olduğunu iddia etmek. Bütün bunlar onun yüceltilmesinde haktan sapmanın farklı tezahürleridir. 4. Haşr 24. Terkibin dördüncü ve son kullanıldığı yer burasıdır ve bağlamı ilahi isimlerin sayıldığı bir bağlamdır. İlki gibi bu bölümde de Allah tasavvuru inşa edilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O Allah mutlak yaratıcıdır. En üstün sanatla yaratandır. En güzel suret verendir. En güzel nitelikler, tüm mükemmellikler ona mahsustur. Haşr suresi 24. ayet. Bu ayetle son bulan Haşr suresinin son 3 ayetinde Esma-i Hüsna'dan tam 15 isim yer alır. Tıpkı bu terkibin ilk geçtiği Taha 8'de olduğu gibi bu ayetlerde vahiy ile ilgili bir bağlamda yer alır. Vahiy Allah'ın insana olan şefkat ve merhametinin ifadesidir. Onun esması da vahyin bir parçasıdır. Şu halde onun kendi zatını kullarına vahiy ile tanıtması, onlara olan şefkat ve merhametinin bir eseridir. İlahi vahyin Esma-i Hüsna'yı içermesi, lütuf içinde lütuf, ikram içinde ikramdır. O önce insanı yeryüzüne inzal etmiş, sonra insana akleden kalbi inzal etmiş, sonra akleden kalbe vahyi inzal etmiş, vahiy içerisinde de zatı hakkında bilgi inzal etmiştir. Zatı hakkında inzal ettiği bilgiyi taşıyan isimlere Esma-i Hüsna adını vermiştir. Esma-i Hüsna'nın değeri. Şafii der ki, bu ümmetin ürettiği bilginin tümü sünnetin şerhidir. Sünnetin tümü Kur'an'ın şerhidir. Kur'an'ın tümü Allah'ın güzel isimlerinin ve yüce sıfatlarının şerhidir. Buna başkaları da şunu ilave etti. Tüm esmada ismi azamın şerhidir. İz bin Abdüsselam es-Sülemi der ki, Allah'ı ve sıfatlarını bilmek insan eylemlerinin en değerlisidir. Çünkü bu sıfatların ait olduğu varlık, varlığın en şereflisidir. Bunların semeresi, ürünlerin en kıymetlisidir. İtaate dair Allah'a dönük olan ne varsa hepsi de böyledir. Onun çağrısına icabet, icabetlerin en faziletlisidir. Ona itaat, itaatlerin en hayırlısıdır. Ona ibadet, ibadetlerin en büyüğüdür. Ona muhalefet, muhalefetlerin en kötüsüdür. Onu murakabe etmek, murakabelerin en güzelidir. Onu sevmek, sevgilerin mükemmelidir. Ona saygı duymak, saygıların en yücesidir. Ona yönelmek, yönelmelerin en hayırlısıdır. onu yad etmek zikirlerin en şereflisidir. Ona şükretmek şükürlerin en soylusudur. Onun hükmüne sabretmek tüm sabırların en erdemlisidir. Onun sıfatlarını tefekkür etmek tefekkürlerin en değerlisidir. Onu arzulamak arzuların en güzelidir. Ona yalvarmak yalvarmaların en önceliklisidir. Onun için gözyaşı dökmek dökülen gözyaşlarının en değerlisidir. Ondan haya etmek hayaların en üstünüdür. Onda yok olmak yok olmanın en iyisidir. Onun uğrunda cömertlik etmek cömertliklerin en kıymetlisidir. Ona sığınmak sığınmaların eftalidir. Onun azameti karşısında boyun eğmek boyun eğmelerin en soylusudur. Onun yüceliği karşısında ürperti duymak tüm ürpertilerin en kıymetlisidir. Onun huzurunda eğilip bükülmek tüm eğilip bükülmelerin en haysiyetlisidir. Onun izzeti karşısında mahviyet içinde olmak tüm mahviyetlerin en haşmetlisidir. Onun sıfatlarıyla süslenmek süslenmelerin en cazibelisidir. Onun için zillete katlanmak zilletlerin en asilidir. Onun için iltifat etmek iltifatların en yücesidir. Onun sıfatlarını derin bir marifetle idrak etmek tüm marifetlerin en ulusudur. Ona adanmak adanmaların en saygıdeğer olanıdır. Ona dair olanı dinlemek dinlemelerin en yararlısıdır. Onun emrinden dolayı içi ferahlamak iç ferahlığının en anlamlısıdır. Ona itaatten dolayı sevinç duymak duyulan sevinçlerin en rafinesidir. Ona karşı takınılacak edep, edeplerin en incesidir. Onun taraftarları, taraftarların en sağlamıdır. Safa ve mutlu son böyle olanların başınadır. Esma-i Hüsna kulun Allah'a yaklaşma vesilesidir. Allah'a yakın olmak için vesile arayışına giren insana uzatılan ilahi bir el mesabesindedir. Görünür görünmez varlıkları Allah'a yaklaşmak için vesile kılmayı Kur'an gayri meşru addetmiştir. Mekke putperestlerinin şirk bataklığına böyle bir arayışın sonucunda saplandıklarına onların dilinden naklettiği biz bu varlıklara sadece ve sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz sözü şahitlik eder. Kur'an vahyi Esma-i Hüsna yanında kulun iman ve salih amelini de Allah'a yakın olmak için meşru vesile kabul etmiştir. Birincisinin yönü Allah'tan insana doğru, son ikisinin yönü ise insandan Allah'a doğrudur. Bu üç meşru vesile içerisinden Esma-i Hüsna, Allah'tan insana uzanan şefkat elini temsil eder. Kulun duaya durması, Allah'tan uzanan bu ele mukabelede bulunmasıdır. Duaya kalkan iki elden biri imanı, diğeri salih ameli temsil eder. Bunlar da kulun Allah'a ulaşmak için kendi elinde bulunan vesilelerdir. Kul iman ve salih amel vesilelerine yapışarak Allah'a ellerini açarsa, Allah kulun bu talebini karşılamada esmasını vesile kılacaktır. Esması sayesinde iman ve salih ameli vesile kılarak kendisine açılan elleri boş çevirmeyecektir. Allah'ın esması dururken ona yaklaşmak için başka vesileler aramak, Esma-i Hüsna'yı ona tahsis etmemektir. Oysa ki Esma-i Hüsna ile ilgili ayetlerin hepsi tüm mükemmelliklerin ona mahsus olduğunu ifade etmek için tahsis lamı ile gelirler. Esma-i Hüsna Allah'tan kula inzal edilen sağlam ip, iman ve salih amel ruhun miracı için bu ipe yapışan iki eldir. Zaten Kur'ani bir kavram olan sebep de yüksek hurmaların tepesinden kendisine tutunup çıkmak için sarkıtılan ve merdiven işlevi gören kalın halat anlamına gelir. İlahi birer sebep olan Esma-i Hüsna mecazen gökten yere sarkıtılan ilahi bir merdivendir. Kul bu merdivene iman ve salih amelden oluşan bir çift elle sımsıkı yapışıp tırmanmalıdır. Yukarıdan aşağı sarkıtılan inzali, buna tutunup yücelme ise miracı temsil eder. Yukarıdan aşağı sarkıtılan sebep, ilahi sevgi, rahmet, şefkat ve yardımı, buna tutunup da tırmanma ise beşeri iman, ubudiyet, ibadet, gayret ve ameli temsil eder. Birincisi vehbi olan, ikincisi kesbi olandır. Besmele'nin billahi, Allah ile diye değil, bismillahi, Allah'ın ismiyle diye başlaması, Esma-i Hüsna'nın kulun miracı için Allah tarafından kula inzal edilmiş birer sebep vesile olmasıyla açıklanabilir. En yüce olan Rabbinin ismini tesbih et. Azamet sahibi Rabbinin ismini tesbih et gibi ayetleri de buna ilave etmek gerekir. Rabbini tesbih et yerine Rabbinin ismini tesbih et şeklinde gelmesinin bir başka anlamı da Allah gibi aşkın ve mutlak bir varlığın insan gibi içkin ve sınırlı bir varlık tarafından zatıyla değil ancak sıfatlarıyla kavranabileceğini göstermektir. İnsanın Allah'ı anma işini ancak esma ile yapacağı anlatılmaktadır. Çünkü aşkın olan Rab, kayıtlı bir varlık olan insan tarafından ancak adıyla anılabilir, adıyla tesbih edilebilir. Uluhiyetin hakikati insanın asla erişemeyeceği kadar yücedir. İnsan onun hakikatine değil ancak ismine yönelir. Onun hakikati ise mutlak ve münezzeh olarak kalır. Aslında bütün bu emirlerde Rabbin ismini değil bizzat Rabbi anmak, Rabbin ismini değil bizzat Rabbi tesbih etmek istenmektedir. Bunun içindir ki Rabbin ismini anma emirlerini, bunu namazlarınızın rükularında uygulayın, bunu namazlarınızın secdelerinde uygulayın diyen Allah Resulü, talim ettirdiği tesbihatta yüce Rabbimin adını tesbih ederim şeklinde değil, yüce Rabbimi tesbih ederim şeklinde formüle etmiştir. Esma Allah'ın zatına perdedir. Esma Allah'ın zatına tuttuğu bir perdedir. Bu perdenin iki işlevi vardır. Birincisi, sınırlı olan yaratılmışları sonsuz olan yaratandan ayırır. Zira akıl, onu perdesiz kavramaya kalksa yanardı. Elmalılı şöyle bir hadis nakleder. Allah'ın 70.000 hicabı vardır. Eğer açıverse onun zatının tecellileri değdiği her şeyi yakardı. İlahi zatın tecellileri değdiğini yakmasın diye esma perdesi üzerinden zuhur etmektedir. İkincisi, ilahi zata ait bilgi insana bu perde üzerinden ulaşır. İnsan tıpkı bir sinema perdesi gibi zat-ı akdesin tecellilerini bu perde üzerinden seyreder. Nasıl ki kelamını Hazreti Musa'ya ağaç perdesi üzerinden aktarmışsa, zatı hakkındaki bilgiyi de insana esma perdesi üzerinden aktarmıştır. Bu perde, tabiri caizse ilahi isim ve sıfatları gösteren bir ayna rolü oynamıştır. İlahi sıfatlar, insanın sınırlı aklına o aynadan yansımış, adeta mutlak olan, mukayyet olana tenezzül etmiştir. Bu tenezzül, bir bakıma mutlak ve aşkın bir kaynaktan neşet eden ilahi vahyin beşer zihnine, harflere, kelimelere ve cümlelere bürünerek nüzulünü andırmaktadır. Nasıl ki vahyin ruhunu temsil eden ulvi manalar, ceset ve canını temsil eden söz ve yazıyla üflenerek beşer bilincine inzal etmişse, Allah'ın ulvi ve aşkın nitelikleri de Esma-i Hüsna aracılığıyla beşer bilincine nüzul etmiş, o bilince esma aynasından yansımıştır. Bu ayna olmaksızın kayıtlı ve sınırlı insan aklı, mutlak ve aşkın Allah'ı bilemez, kavrayamaz ve anlayamaz. Gazali'nin şu sözü bu hakikatin veciz ifadesidir. Yer ve gök ehli Allah'ı ancak isimleri ve sıfatları aracılığıyla bilir. Bu biliş elbette doğrudan değil, dolaylı ve sınırlı bir biliştir. Buna Allah'ı hakkıyla bilmek denilemez. Zaten Allah'ı hakkıyla sadece Allah bilir. Eğer bu gerçeği itiraf edersek, Fatiha'nın ilk ayetinde ifadesini bulan o yüce hakikati de itiraf etmemiz gerekecektir. Zatını hakkıyla övmek yalnızca alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Fatiha Suresi 1. Ayet. Her ayet gibi bu ayetinde okuyanın ilim ve irfanına göre değişen çok katmanlı bir anlam dünyası vardır. Esma-i Hüsna ışığında bu ayetin en yüce anlamı budur. Allah, zatını bilmesini istediği insanın algı dünyasına esmasıyla nüzul etmiştir. İnsanın idrak alanına zatıyla değil, sıfatıyla girmiştir. Çünkü hiçbir şey ona benzemez. İnsan ise bilmediklerine ancak bildiklerinden yola çıkarak ulaşır. Allah kendini insanın bildiği niteliklerle tanıtmak için zatını esmasıyla tanıtmıştır. Her ne kadar insan bu isimlerin delaletlerini kayıtlı ve şartlı bir biçimde biliyor ise de bu delaletlerin medlulü Allah olduğunda en çok şunu bilir. Allah el-alimdir. O bilir. Fakat bu bilme insan idrakinin alacağı bir bilme değil, mutlak ve aşkın bir bilmedir. Allah el-basirdir. O her şeyi görür. Fakat bu görme insanın bildiği türden göz gibi bir organa, ışık gibi bir aracıya mahkum, içkin ve kayıtlı bir görme değildir. Zaten biz insanlar gördüm dediğimizde aynı zamanda sınırladım ve kayıtladım demiş oluruz. İnsan görmek için önce sınırlandırmak zorundadır. Gözün görme alanı sınırlıdır. Gözler önce sınırlar, sonra kuşatır. Allah ise görülen her şeyle birlikte gören gözleri ve gönülleri de kuşatır. Zira onun görmesi aşkın, mutlak ve kayıtsız bir görmedir. İşte bu nedenledir ki Kur'an, hiçbir beşeri görüş onu kuşatamaz. Fakat o her türlü beşeri görüşü kuşatır buyurur. Esma, Allah adıyla adına okumanın anahtarı. Kur'an'a göre Allah'ın adı hayatın her alanında insanın önüne çıkan duvarlarda açılan kapıdır. Dahası kapalı kapıları ardına kadar açan mükemmel ve muhteşem bir anahtardır. Kur'an'dan ilk indirilen ayet aynı zamanda ilk emirdir. Yaratan Rabbin adına, adıyla oku. İlk vahiy olan oku emri insanın bilme ve bildirme, öğrenme ve öğretme, anlama ve anlamlandırma, kavrama ve dile dökme, tanıma ve tanımlama yeteneklerinin tümünü kapsar. Vahiy muhataptan sadece okumasını değil, Allah adına okumasını istemektedir. Hatta emrin vurgusu okumaya değil, Allah adına, adıyla okumayadır. Çünkü tüm akletme faaliyeti zaten bir okumadır. Gören, işiten, dokunan, tadan, düşünen, öğrenen insan ister istemez okuma işini zaten yapmaktadır. Fakat yanlış okumaktadır. Yani yanlış anlamakta, anlamlandırmakta, bilmekte ve bildirmektedir. Doğru okumanın en garantili anahtarı Allah adına okumaktır. Bu ilahi emir zımnen şöyle bir uyarı taşır. İnsan hakikati referanssız kavrayamaz. Bir şeyi kim adına okuyorsanız, ona referansla anlıyor ve anlamlandırıyorsunuz demektir. Allah adına okumak, varlık kitabını Allah'a referansla anlama ve anlamlandırmaya çalışmaktır. İnsanı ancak bu tür bir okuma hak ve hakikate ulaştırır. Gerçekte varlık kitabını Allah'tan başkası adına okumak, varlığı sahte ve ait olmadığı bir referansla okumaya çalışmaktır. Bu tür bir okuma ise batıl bir okumadır. Referansı yanlış olan okuma ve anlamanın kendisi de yanlıştır. Allah adına oku emri insanadır. Emrine amade olduğu Allah adına kendi emrine musahhar kılınan tabiatı okuması emredilmektedir. Bu emir insanın yeryüzündeki hilafetine zımni bir atıf içerir. Allah adına okuyan okuduğu zat adına anlar ve anlamlandırır. Bu zımnen bir kitap olan hayatı onun adına ve onun adıyla inşa etme görevine tekabül eder. Allah adına okumak, okumaya konu olan her şeyin kutsal ve aşkınla olan irtibatını keşfetmektir. Çünkü Allah'ın adı kutsal ve yücedir. Kutsal ve yüce olan bir isim adına okumak, okuyan herkesi ve okunan her şeyi o kutsal ve yüce olandan yola çıkarak anlamaya çalışmak demektir. Allah adıyla adına oku emri, Allah'ın her an hayata aktif ve aktüel müdahalesini görme emridir. O hayatın ve varlığın ışığıdır. Her yerde o vardır. Onun hayatın ve varlığın her alanındaki varlığını ancak onun adıyla bakan bir göz görür. Onun adıyla işiten bir kulak duyar. Onun adıyla işleyen bir akıl akleder. Onun adıyla bilen bir bilinç kavrar. Onun adıyla hisseden bir yürek fark eder. Allah'ın hayata aktif ve aktüel müdahalesi bir kilitse, Allah'ın adı bu kilidi açan anahtardır. İşte bu nedenle onun adı hayatı kuşatmalı, eylemler onun adıyla değer kazanmalıdır. Allah'ın adıyla değer kazanan insan eylemleri ona yükselirler ve salih amel olmayı hak ederler. Birçok ayet muhatabından onun yüce adını yüce tutmayı emreder. Bu yaygın anlamda olduğu gibi onu yüceltme emri değildir. Zaten emir de onu yüceltme değil, onun adını yüceltme emridir. Zira o zaten yücedir. Fakat o yüce ve aşkın olan zatını bilsin ve anlasın diye esmasıyla insan bilincine tenezzül ve tecelli buyurmuştur. İnsanoğlu, onun kendisine olan bu lütfunu istismar etmemelidir. Salt tesbihçi yaklaşım istismardır. Allah'a dair isim ve sıfatların her tür kişileştirilmesi ve cisimleştirilerek beşeri olana indirgenmesi istismardır. Onun yaratılmışlardan herhangi biriyle birleştiği, onun içine girdiği gibi ittihat ve hulul cinsinden her türlü panteizm istismardır. Onun zatına dair sınırlı bilgileri insanoğluna adı ile indirmesi, insanı akli bir tembelliğe sürüklememelidir. İnsan bu ilahi inzale, akleden kalbinin miracıyla cevap vermelidir. Bu ilahi lütfun karşılığı ancak böyle bir şükür olur. Şu halde birçok ayette geçen onun adını yüceltme, yüce tutma emri, onun kendini size tanıtmak için esma ve sıfatıyla bilincinize tenezzül buyurmasına karşılık siz de onun adını yüceltin anlamına alınmalıdır. O zaten yüce ve aşkındır. Buna rağmen esmasıyla sizin içkin dünyanıza tenezzül buyurmuştur. Siz onun adını onun zatına yakışır şekilde anın. Onun adı da onun zatı gibi yücedir. Siz o adı yüce tutmakla aslında onun adını yüceltmiş olmazsınız. Bilakis kendinizi yüceltmiş olursunuz. Onun esmasının tecellilerinden ruhunuza ve akleden kalbinize iki kanat takarak ruhunuzu ve akleden kalbinizi yüceltmiş olursunuz. Bu aşağı ve düşük hayatın kayıtlarından ruhunuzu ve bilincinizi bir nebze olsun kurtarmış olursunuz. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun sen ey insanoğlu? İşte bu amaca ulaşmak için Allah'ın adı hayatınızın her anında ve alanında olmalıdır. O sizden sabah akşam adının anılmasını ister. Mabetlerde yalnız onun adı anılmalıdır. Onun adı dillerden düşmemelidir. İnsan onun adını tesbih ederek bilincini gergef gibi ince işçilikle dokumalı, katı dünyanın kayıt ve kuyudatından bu sayede kurtulup yücelmelidir. Hayvanlar bile onun adına boğazlanmalı, başkası adına boğazlananın eti yenilmemelidir. Çünkü can, bu hayvan canı bile olsa, onun hay isminin bir tecellisidir. Bunun için de değerlidir. Alınan can, hayvan canı bile olsa, Allah'ın adını anarak ondan izin alınmalıdır. Tüm kurbanlar, onun adına kesilmelidir. Dahası iş bu hassasiyetten dolayı av köpekleri bile onun adı anılarak salıverilmelidir. Onun adını anmak her işin başı olmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekmek, Rahman, Rahim olan Allah'ın adına işe girişmektir. İnsandan sadır olan her meşru ve bilinçli eylemin başı besmele olmalıdır. Rahman, Rahim isimleri, onun sonsuz sevgi, şefkat ve merhametini ifade eder. Bunun anlamı, eğer onun sevgi ve rahmeti olmasaydı, bilinçli eylem olmazdı. Bir eylemi mümkün kılan hayat olmazdı. Eylemi bilinçli kılan akıl ve irade olmazdı. Bütün bunların şahsında birleştiği insan olmazdı demektir. Besmele işte bu nedenle zikirdir. Besmele ahde ve misaka sadakattir. Bu yüzden besmele sadece Allah'ın adıyla yapmak değil, aynı zamanda Allah adına yapmaktır. Besmele Allah'a şükürdür. Tahdisi nimettir. Besmele çeken insan, zımnen yaptığım işi senin sayende yapıyorum diyerek teşekkür etmiş olur. Senin şefkat ve merhametin olmasa yapamazdım demiş olur. Sen desteğini çekersen asla yapamam demiş olur. Besmele hamd ve senadır. Besmele çeken hareket yeteneğini, canı, o hareketi tasarlayan aklı, o aklı motive eden tasavvuru Allah'ın verdiğinin farkında olduğunu ve bundan dolayı ona hamd ettiğini, onu övdüğünü ifade etmiş olur. Besmele duadır. Kişi besmele çekmekle bu işi sen destek vermezsen yapamam, desteğini istiyorum diye dua etmiş olur. Besmele sadece son vahyin talimi değil, tüm vahiylerin talimidir ve tarihi insanlıkla yaşıttır. Nuh peygamber gemisini besmele ile yüzdürmüştür. Süleyman peygamber, kraliçe Belkıs'a yazdığı mektuba onun adıyla başlamıştır. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, açıktan veya üstü örtülü bir biçimde onun adını anmayı yasaklayanlardan daha zalim biri düşünülemez. Her ilim esmanın tecellisidir. Allah'ın esmasının her biri bir ilme benzer. Kişi onun esmasından kaçına nüfuz ettiyse o kadar ilimle Allah'ı biliyor demektir. Onun yalnızca Rahman, Rahim, Rab ve Kerim gibi isimlerine vakıf olana nispetle bunlara ilaveten Halik, Bedi, Fatır ve Musavvir gibi isimlerine vakıf olanın Allah hakkındaki bilgisi daha ileri düzeydedir. Bu sadece şer'i ilimlere vakıf bir İslam alimiyle, şer'i ilimlerin yanında tabii ilimlere de vakıf bir İslam alimi arasındaki farka benzer. Birincisine nispetle ikincisinin ayetleri anlaması, yorumlaması ve anlatmasının daha derin ve daha kapsamlı olacağı muhakkaktır. Her ilim dalı, özünde Allah'ın esmasının tezahürleriyle ilgilenen disiplinlerdir. Dolayısıyla her ilim dalının gayesi, o ilmin varoluş sebebi olan esmaya ulaşmak olmalıdır. Tıp ilmi, onun Er-Rahman ve Er-Rauf isimlerinin tecellisiyle ilgilenir. Siyaset ilmi, onun El-Melik isminin tecellisiyle ilgilenir. Hukuk ilmi, onun El-Hakem ismiyle ilgilidir. Tarih ilmi, onun El-Hallak ismiyle ilgilidir. Botanik ilmi, onun El-Falik, El-Razik, El-Mukit isimlerinin tecellileriyle ilgilidir. Astroloji ve kozmoloji, onun En-Nur ismiyle ilgilenir. Tüm güzel sanatlar ve edebiyat, onun cemal sıfatlarının tecellileriyle ilgilenir. Hikmet ve felsefe, onun El-Hakim isminin tecelliyatına açılan bir kapıdır. İlahiyat, onun El-İlah isminin tecellisiyle ilgilenen bir ilim dalıdır. Tüm ilimler Allah'ın o alandaki esmasına ulaştırdığı oranda data ve veri anlamında bir bilgi olmaktan çıkıp ilim adını almayı hak ederler. Bilgi kendi başına bir amaç değildir. Bundan dolayı bilgi kendi kendisine atıf yapamaz. Zaten bu anlamda bilgi, bilinen özneden bağımsız bir varlığa da sahip değildir. Bilinen ve bilen özneden bağımsız bir bilginin varlığından söz etmek abestir. Bu tür bir bilgi, hakikate atıf olan bir ilim değil, olsa olsa hayaldir. Bilinen her öznenin kendisi hakkında verdiği bilgi, kendi varoluş anlam ve amacına yaptığı örtülü bir atıftır. İlim kelimesinin türetildiği işaret, nişan, iz, sembol, simge, logo anlamına gelen alamet mastarı bizi bu hakikate ulaştırır. Çünkü ilim kendi başına bir amaç değil, neşet ettiği kaynağa götüren bir araçtır. O kaynak el-alim olan Allah'tır. Yalnızca her şeyi bilmekle kalmayıp aynı zamanda tüm bilginin kaynağı olan Allah. Yalnızca tüm bilgi zatına ait olan değil, tüm bilenler ve bilinenler de zatına ait olan Allah. İlgili isim gelince işleyeceğimiz gibi insanın bilmesiyle Allah'ın bilmesi arasındaki mahiyet farkı da burada ortaya çıkmaktadır. İnsan bilgi öznesinin verdiği bilgi kadar bilir. Mesela muhatabı olan bir diğer insanın içinde sakladıklarını asla bilemez. Fakat Allah'ın bilmesi böyle midir ya? O kalplerin özünü bilir. Her şeyden haberdardır. O bilmek için bilinenin kendisi hakkında bilgi vermesine ihtiyaç duymaz. Bilgi nesnesinin var olması dahi gerekmez. Bilgi O'nundur. Bilen O'nundur. Bilinen O'nundur. Bütün bunları O yarattığı gibi bilme yeteneğini de O yaratmıştır. Dolayısıyla insana göre bilgi öznesi olan her bilinen, el-alim olan Allah'a göre bilgi nesnesidir. Çünkü O yaratandır. Hiç yaratan bilmez mi?